Ayrım 14 Erbakan Soner Yalçın Sayfa 127 Erbakan Raporu. Erbakan 1. MC Koalisyon Hükümeti'nde Başbakan'ın bir numaralı yardımcısıydı. Erbakan'ın bir özelliğini artık Bakanlar Kurulu üyeleri gibi bürokratlar da öğrenmişlerdi. Erbakan randevularına mutlaka geç gelirdi. Erbakan'ın tam saatinde geldiği bir Bakanlar Kurulu toplantısı olmamıştı. Erbakan'ın bir diğer özelliği ise cuma öğleden sonraları haleti ruhiyesinin çok iyi olmasıydı. Özel kalem müdürleri kararnameleri imzalatabilmek için cuma öğle sonlarını iple çekerlerdi. Cuma öğleden sonralarının Erbakan için eşref saati olmasının nedeni cuma namazlarıydı. Erbakan cuma namazını kıldıktan sonraki birkaç saat içinde çevresindekilere çok iyi davranıyor, güleç yüzlü oluyordu. 1975 Ağustos'un son cuma günü canı çok sıkkındı. Sanayi Bakanlığındaki bir bürokrat bakanlıkla ilgili rapor hazırlayıp Başbakan Demirel'e sunmuştu. Hazırlanan rapor Sanayi Bakanlığınca elektronik motor ve aktarma organları konusunda kurulması planlanan şirketlere ilişkindi. Erbakan, MSP'li Sanayi Bakanı Abdülkerim Doğru'ya TESTAŞ, MATSAN, TATSAN, TÜMOSAN ve TİMSAN adları altında 5 büyük kamu şirketi kurulması talimatını vermişti. Rapora göre Başbakan Yardımcısı Erbakan daha sonra bu 5 şirketi MSP'nin mal varlığı haline getirmek istiyordu. İşte rapordan birkaç alıntı. Yüksek Planlama Kurulu'na sunulan 5 yatırımın halen ciddi mahiyette fizibiliteleri mevcut değildir. Bu gayri ciddi bir tutumdur. Sermaye kompozisyonunda dikkati çeken bir husus, Şekerbank ile Türkiye Vakıflar Bankası'nın ortaklıklarıdır. Her iki banka da koalisyonun MSP'li bakanlara verilen bakanlıklarına bağlı olup, bünye ve bankacılık yönünden zayıf bankalardır. İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi Bankası gibi özel sektörün güçlü bankaları hiç düşünülmemiş, yine Emlak ve Kredi Bankası, Ziraat Bankası, Etibank gibi güçlü yüksek sermayeye sahip kamu bankaları da düşünülmemiştir. Şekerbank ve Vakıflar Bankası söylediğimiz özelliklerinden dolayı seçilmişlerdir. Sermaye kompozisyonunda dikkat çeken bir hususta hiç hazine ortaklığının olmamasıdır. Halbuki tüm kitlerde hazinenin payı dikkati çekecek oranda bulunmaktadır. Hazine katkısının olmamasının nedeni Maliye Bakanlığı temsilcisinin müdahalelerinden kaçınma düşüncesidir. Öte yandan sermayenin finansmanı ile yatırımın finansmanı meselesinde dikkati çeken bir diğer husus da kamu kaynaklarının zorlanmasıdır. Rapor hükümetçe aklı evvel MSP'lilerin devlet eliyle bir an önce sermaye birikimi sağlama çabalarını belgelemektedir şeklinde değerlendiriliyordu. Kim bilir bu şirketler zinciri planını belki de yine Nakşibendi Şeyhi Mehmet Zahit Kotku hazırlamıştı, bilmiyoruz. İmam Hatiplilere Harp Okulu. Erbakan'ın önemli kişisel özelliklerinden biri de yazdığım gibi ara vermeden, dinlenmeden saatlerce konuşmaktı. Partinin genel idare toplantılarında, grup toplantılarında, basın toplantılarında, miting meydanlarında nerede bir mikrofon görse saatlerce konuşuyordu. Erbakan'ın gevezeliğinden partililer bıkmıştı. Konya milletvekili Şener Battal bir gün, "Yahu hocaya bir kez ikaz edilse, çok konuşmasa, Konya'da kendisine İsmail Dümbüllü diye at takmışlar," diyordu. Erbakan'ın bu özelliği bazen partisine zarar veriyordu. Bu dönemde 926 sayılı askeri personel kanununun bazı maddelerini değiştirmek için TBMM Adalet Komisyonu'na bir tasarı geldi. Tasarı komisyonda görüşülürken bazı MSP ve AP milletvekilleri harp okuluna alınacak öğrencilerle ilgili bir maddede değişiklik istediler. Harp okullarına askeri liseler ile sivil liselerin fen kolunu iyi derece ile bitirmiş öğrenciler alınıyordu. İstenen değişiklik ise şöyleydi. Harp okullarına askeri lise mezunları ile lise ve denge okulların mezunlarından yapılacak imtihanı kazananlar alınır. Lise ve denge okullardan kastedilen İmam Hatip liseleriydi. İmam Hatip Lisesi diye yazmamalarının amacı olayı perdelemekti. Bundan sonraki gelişmeleri MSP milletvekili M. Gündüz Sevilgen'den öğrenelim. Kanun sessiz sakin görüşülecek ve mesele hallolacaktı. Ama Necmettin Erbakan'ın dili durur mu? Nereden duyduysa duymuş, bunu Trabzon'da yapılan bir parti toplantısında İmam Hatip Okulu mezunlarının da harp okullarına girmesini sağladık diye esip gürledi. Daha kanunun çıktığı yok, olmuş yok, olan yok. Ama o sanki olmuş gibi anlatıyor. Bu sözleri bazı çevrelerde reaksiyona neden oldu. İki gün sonra kanun mecliste görüşülürken zamanın Milli Savunma Bakanı Ferit Melen'in müdahalesiyle madde değiştirilip eski haline getirildi. Nurcular görevlerinden ayrılıyor. MSP'nin 3. Büyük Kongresi bir önceki kongrenin tekrarı biçiminde geçti. Nakşibendiler ile Nurcular bir kez daha çatıştılar. Kongre 24 Ekim 1976 tarihinde yapılacaktı. Genel İdare Kurulu'nun kimlerden oluşacağı tartışmaları yine son güne bırakıldı. Erbakan Genel İdare Kurulu'nda yine bir değişiklik istemedi. Eğer değişiklik düşünen kişiler varsa tekliflerini Erbakan'la yapacakları yüz yüze görüşmelerde dile getireceklerdi. Sonuçta Erbakan listeyi kendisi hazırlayacaktı. Yine anlaşma olmadı. Nurcular tekrar ayrı bir liste çıkardı. Bu arada kongre salonunda üçüncü bir listenin daha dolaştığı gözlendi. İsmail Müftüoğlu da ayrı liste hazırlamıştı. Ancak Müftüoğlu Erbakan'ın hazırladığı listede adının olduğunu görünce listesini hemen çekti. Erbakan Nurcuların önde gelen isimlerinden A. Tevfik Paksu'yu da listesine dahil etmişti. Nurcuları küstürmek istemiyordu. Zaten bu nedenle A. Tevfik Paksu'yu Çalışma Bakanlığı'na getirmişti. Ancak Erbakan'ın oyunu bu kongrede bozuldu. Sonuçta kongreyi hocanın listesi kazandı. Nurcular itiraz ettiler. Kongrede bulunmayan delegelerin kartları başka şahıslara verilmişti. Halen devlet memuru olan ve delege olarak gösterilen kişilere oy kullandırılmıştı. Bunların bazıları Genel İdare Kurulu'na girmişti. Erbakan itirazları dinlemedi. Bunun üzerine 26 Ekim günü A. Tevfik Paksu, Çalışma Bakanlığı ve Genel İdare Kurulu üyeliğinden istifa etti. Paksu'dan sonra yine Nurcuların önde gelen isimlerinden Rasim Hancıoğlu, TBMM Başkan Vekilliğinden ayrıldı. MSP'de Nakşi-Nurcu kavgası kıyasıya sürüyordu. Şeyhlerden oluşan hakem kurulu. Üçüncü Büyük Kongre'nin ardından 16 Nurcu milletvekili isyan bayrağını açtı. A. Tevfik Paksu ve Rasim Hancıoğlu'nun istifalarından sonra 16 milletvekili partinin meclis grup toplantılarına gitmemeye başladı. Sonunda 16 Ocak günü A. Tevfik Paksu, Hüsamettin Akmumcu, Reşat Saruhan, Ali Acar, Ahmet Akçael, Vahdettin Karaçorlu, Rasim Hancıoğlu, Cemal Cebeci, M. Hulusi Özkul, Yahya Akda, H. Cahit Koçar, Sabri Dörtkol ve Hüseyin Abbas imzaları ile bir metin hazırladılar. Erbakan'a verilen metin şöyleydi. Her halimizle hadimi olduğumuz haklı davamızda kabili telif olmayan hususları üzülerek müşahede etmiş bulunuyoruz. Şöyle ki, 1. En mühim meselelerde dahi usulüne uygun istişare etmediniz. 2. Halisane itirazlarımızı aldırmadınız. 3. Davamıza samimiyetle bağlı kardeşlerimiz arasında meşrep farkı gözeterek cemaat taassubu ile iftiralara sebebiyet verdiniz. 4. Her işinizde sizi metheden bir kısım insanların etrafınızda toplanmasına ve şaibeli menfaatperestlerin mühim mevkilere gelmesine müsait bulundunuz. Emaneti ehline vermediniz. 5. Muhtelif beyanlarınızla efkâr-ı ammede davamızın hafife alınmasına vesile oldunuz. 6. Fikriyatımızın hakimiyetine medar olacak ilmi çalışmalar yerine politikanın süfli usullerine tevessül ettiniz. 7. Nihayet maslahat icabıdır diyerek mümin yalan söylemez düsturunu da ihlal ettiniz. Bu şerait altında kendimizi ve muhatabımızı vebalden vikaye arzusu ile sizi ve ekibinizi desteklemeye devam etmeyeceğiz. 8. Ancak ihtilaflarınızı Kur'an ve sünnet ile hallediniz emrine intiba en bütün itilaf ve meselelerimizi neticeye bağlayacak bir usulün tatbikini yegane çare olarak görmekteyiz. Aynı gün MSP Meclis Grup Odası'na Erbakan çağrılarak metin okundu. Metni dikkatle dinleyen Erbakan tane tane konuşmaya başladı. zikredilenlerden biri hariç diğerlerine katılıyorum. Evet, büyük hatalar işlemiş olabiliriz. Ama bu acemiliğimize ve devlet tecrübelerimizin azlığına verilmelidir. İştirak etmediğim husus 7. maddedeki yalan söylediğimi zannettiğiniz hususlar, mensuplarımıza hedef göstermek, ümit vermek ve temennide bulunmak maksadıyla söylenmiş sözlerdir. Bu sözler üzerine Nurcu milletvekilleri Erbakan'a bir öneride bulundu. İhtilaflı konular için hakem tayin edilmesini istediler. Hakemlerin huzurunda sorunlar tartışılacaktı. Hakemlerin vereceği kararlara iki taraf da kayıtsız şartsız uyacaktı. Hakemler ise daha önce fetva veren makamlarda oturan kişilerden seçilecekti. İşin özünde Nurcular MSP'nin yönetimindeki Nakşibendi ağırlığından rahatsız olmuşlardı. Bu nedenle Genel Başkan Erbakan'ın üzerinde din bilginlerinden, şeyhlerden oluşan bir hakem kurulu istiyorlardı. Erbakan metni ve öneriyi dinledikten sonra bu hususu bir de arkadaşlarımla konuşayım diye izin istedi. Aradan uzun bir zaman geçti ama Erbakan'dan ses çıkmadı. Erbakan'ın yanıt vermemesinin nedeni TBMM'de erken seçim tartışmaları yapılmasıydı. Her an erken seçim kararı çıkabilirdi. Seçim döneminde de bu tür konular tartışılmazdı. Erbakan'ın işi rast gitti. Meclis 5 Haziran 1977 tarihinde erken seçim kararı aldı. Nurcu milletvekilleri Erbakan'ın şeyhlerden oluşan hakem kurulu konusunda bir türlü yanıt vermemesi üzerine 10 Nisan 1977 tarihinde seçimlerde aday olmayacaklarını bildiren bir metin hazırlayıp genel merkeze gönderdi. Nurcular yollarını ayırıyor muydu? MNP ve MSP'nin kuruluşunda Türkiye'nin en büyük cemaatlerinden biri olan Süleymancılar yer almamıştı. Süleymancılar MNP ve MSP'ye hep uzak durdu. MNP ve MSP de Süleymancılara soğuk baktı. Öyle ki Süleymancılara karşı savaş açmış Tarsus müftüsü Süleyman Tekin, İskenderun müftüsü Zübeyir Koç, Adana müftüsü Cemalettin Kaplan gibi isimleri MSP'den milletvekili adayı gösterdiler. Nurcuların ise sadece yazıcılar grubu MNP ve MSP'ye destek vermişti. Onlar da 1977 seçimlerine girerken desteklerini çekiyorlardı. Ama yine de Erbakan bazı Nurcuları ikna edip MSP listelerini aldı. Nurcuların daha sonra kurdukları Nizam Partisi bir tabela partisi olmaktan kurtulamayacaktı. Özal kardeşlerin gizli hesabı. 1977 yılının daha ilk aylarında 1. MC Koalisyon Hükümeti'nin siyasal ve özellikle ekonomik politikaları çıkmaz bir noktaya gelip dayanmıştı. Ekonomik bunalım derinleşmiş, tıkanma noktasına ulaşmıştı. Hükümet ekonominin işleyebilmesi, üretimin sürmesi için gerekli olan dış krediyi bulamıyordu. Demirel'in ifadesiyle Türkiye ekonomisi 70 sente muhtaç hale gelmişti. Üstelik Bakanlar Kurulu'nda MSP'liler ile CGP'lilerin birbirlerinin üzerlerine yürüdüğü sert tartışmalar yaşanıyordu. Bu arada Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Halit Narin ile Sanayi Odası Başkanı Sakıp Sabancı, AP ve CHP liderleriyle görüşmelere başladılar. Patronlar 1. MC hükümetiyle ekonominin yönetilemeyeceğini bildirmişlerdi. Tercihlerinin erken seçim olduğunu liderlere söylediklerini beyan ettiler. Bu görüşmelerden kısa bir süre sonra AP erken seçim çağrısı yaptı. CHP kabul etti. Ekim 1977'de yapılması gereken seçimler 5 Haziran 1977 tarihine alındı. MSP seçim propagandası çalışmasına başladı. MSP'nin ajitasyon konusunda yararlandığı bir isim vardı. Turgut Özal. Turgut Özal adını bugün Türkiye'de herkes biliyor. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra 1983 yılında başbakanlık ve ardından da cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu. Turgut Özal, MSP'li Korkut Özal'ın ağabeyiydi. MSP ile ilgisi sadece kardeşi nedeniyle değildi. 1. MC döneminde Başbakan Demirel, Turgut Özal'ı Merkez Bankası'nın başına getirmek istedi. Ancak Başbakan Yardımcısı Erbakan karşı çıktı, istemedi. İşte Erbakan 2 yıl önce istemediği Turgut Özal'ı 1977 seçimlerinde İzmir'den milletvekili adayı olarak ilk sıraya koydu. Turgut Özal'a daha önce de MHP yöneticilerinden senatörlük teklifi gelmiş. Gel seni İstanbul'dan birinci sıraya koyalım. İstanbul'dan kesin seçilirsin demişlerdi. Özal seçilme şansı görmediği için MHP'nin teklifini reddetmişti. Turgut Özal'a 1977 seçimleri için teklif götüren partilerden biri de AP'ydi. Demirel Seyfi Öztürk ve Nahit Menteşe'yi Turgut Özal'a gönderdi. Özal'a Bursa'da liste başı olması teklif edildi. Ancak Turgut Özal Seyfi Öztürk'e ''Abi çok teşekkür ederim, MSP'ye söz verdim. AP'den milletvekili olmayı çok isterdim ama şimdi sözümden caymak da olmaz. Hem arada Korkut Özal var.'' dedi. Turgut Özal aslında AP'den milletvekili olmayı istiyordu. Fakat kardeşi Korkut ile birlikte Erbakan'ı genel başkanlıktan düşürüp MSP'nin başına geçmeyi planlamışlardı. Tabii ki bu hesapları o günlerde Erbakan bilmiyordu. Özal'ın MSP adına yaptığı radyo konuşması. Turgut Özal MSP'den aday oldu. Seçimler öncesi 27 Mayıs 1977 günü saat 20:50-21:00 arası radyodan MSP adına bile konuştu. Bu konuşma şöyleydi. Aziz ve muhterem kardeşlerim, uzun yıllar devletimizin bir müessesesi olan 5 yıllık kalkınma planları ve yıllık programları hazırlayan Devlet Planlama Teşkilatı'nın başında bulunmuş ve Türkiye'mizin kalkınma, gelişme ve sosyal meselelerini iyi bilen bir kişi olarak sizlere hakiki maddi kalkınmadan söz edeceğim. Karşılaştığımız meselelerin hallinde en başta hızlı, yaygın ve ağır sanayileşmeden başka bir yol olmadığı açık bir suretle ortadadır. Bu şekilde bir sanayileşme ile işsizliğe, güçsüzlüğe çare bulunabileceği gibi dış ödemeler dengesinin düzeltilmesi de imkan dahiline girecektir. Hedefimiz ilk hamlede çelik, gübre, petrokimya gibi temel maddelerin, motorların, motorlu araçların, takım tezgahlarının, makinelerin, elektromekanik teçhizat ve fabrikaların ve nihayet memleketi koruyacak her nevi silah, araç, gereç ve teçhizatın ithaline paydos diyerek bunların tamamıyla yerli yapılmasıdır. Böylece gurbet ellerde vatan hasreti çeken yüz binlerce işçi kardeşimizin aileleriyle bu güzel memlekette bir araya gelebilmeleri de imkan dahiline girecektir. İşte Milli Selamet Partisi bayrağı altında bütün yurtta başlatılan ağır sanayi hamlesinin gayesi budur. Aziz ve muhterem kardeşlerim, sizlere maddi kalkınmamızın meselelerini ve bunların çözüm yollarını Milli Selamet Partisi'nin milli görüşü içinde anlatmaya çalıştım. Maddi kalkınma ve memlekette özlediğimiz huzurun temininin ancak ve ancak manevi kalkınma ile beraber yapılacağına inanıyorum. Uzun yıllar elde ettiğim tecrübeler, memleket içinde ve dışında gördüklerim bende bu kanaati kesin olarak yerleştirmiştir. Birbirini seven, sayan, komşusunu gözeten, herkesin hakkına riayet eden milletlerin yükseldiğine tarihte de şahit oluruz. Oy karşılığı hizmet anlayışı bize hiçbir yere götürmez. Hizmetin karşılıksız olması, oy versin vermesin her vatandaşa aynı şekilde davranılması esastır. Bizim hizmet anlayışımızda karşılık sadece Cenab-ı Hakk'ın rızasını temin etmektir. Memleketin kalkınma meselelerinin çözümünde böyle bir hizmet anlayışı yanında bu hizmeti yürütecek güçlü kadrolara ihtiyaç vardır. Bu kadroların bilgili ve cesur olduğu kadar imanlı olmaları da lazımdır. Uzun yıllara dayanan devlet tecrübem, başarı için inanmanın en önemli şart olduğunu göstermiştir. Bilgili fakat inançsız insanların ne kendilerine ne de memleketlerine hiçbir faydaları yoktur. Bunların faydadan çok zararları olduğu bilinen bir hakikattir. 5 Haziran 1977 seçimleri sonunda bu memleketin has evlatlarına hizmet kapısını açmasını ve milletimizi doğru yolda hızla yükseltmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım, benim aziz ve muhterem kardeşlerim. Turgut Özal Erbakan hocamız, Faiz Aram'dır, milli görüş, ağır sanayi hamlesi dedi ama seçilemedi. İzmir MSP'ye bir milletvekili çıkaracak kadar bile oy vermedi. Milli Selamet Orduları ileri. Erbakan seçim startını daha sonra genel merkez binası olacak Hoşdere'deki seçim karargahında adayları tanıtarak verdi. 1 Nisan günü 100 bin kişilik Milli Selamet Teşkilat Ordusu'nun izinleri kaldırılmıştır. 4 Nisan günü bütün Milli Selamet Ordusu'na hazır ol, siperlere gir emri verilmiştir. 10 Nisan günü Halilurrahman Meydanı'nda büyük 4000 senelik tarihiyle hakkın batıla galip geldiği Urfa'mızın o güzel meydanında Milli Selamet Ordularına ileri emri verilmiştir. Bugün bir hafta sonra 17 Nisan'dır. Şimdi 500 tane tankla hücum emri veriliyor. Bu manevi harple nereye gideceğiz, ne yapacağız? Allah'ın izniyle bütün dünyanın gözü önünde, Amerika'sından Filipinlere kadar o büyük manevi muharebede bu sefer ulaşmak istediğimiz husus tepeye bayrağı çekmektir. Erbakan sözlerine şöyle devam etti. 1973 seçimlerinde köprü başını tuttuk. 67 ilin pek çoğunda birer ikişer milletvekili çıkarttık. Bu köprü başıydı. Sene 73 idi ve bu milletin büyük manevi ordusu yeni bir cihatı başlatıp köprü başı tutmuş idi. Şimdi ikinci bir büyük meydan muharebesine giriyoruz. Bu 5 Haziran meydan muharebesidir. Bu meydan muharebesinde bütün Milli Selamet Ordularının hedefi bayrağı götürüp tepeye dikmektir. Bakınız, bu bayraklar tepeye dikildiği zaman bu millet meclisinde asgari 150 milletvekili yapar. Cenab-ı Hakk'ın hazineleri genişler. Bu muharebe kat'i muharebedir. Milli Selamet 150 milletvekili çıkardığı zaman her iş bitmiştir. Karşımızdakiler anahtarı getirip teslim edeceklerdir. Duramazlar. Milli Selamet 150 milletvekili çıkardığı zaman 50 milyon şehit vererek neye ulaşmak istiyorsa ona ulaşmış oluruz. Bu aşkla, bu azimle çalışacağız. MSP ikinci seçim mitingini Malatya'da yaptı. Battal Gazi mitingi. Erbakan bu ilk mitingin adını neden Battal Gazi koyduklarını o gün Malatyalılara şöyle anlatıyordu. Bu muhteşem mitingde Battal Gazi mitingi adını vermemizin bir büyük manası vardır. Bir milli kahraman olan Battal Gazi, hakkın batılı yenmesinin sembolüdür. Malatya'mızda Milli Selamet'in Battal Gazi gibi kılıcını çekip bir manevi nara atarak Hodri meydan deyişi elbette tarihi bir hadise olacaktır.
14. ayrımın sonu. Sayfa 135.